Birinci ayrım. Altı Nokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Peygamberden Sonra Sünni-Şii Bölünmesinin Epik Hikayesi. Yazarı Leslie Hazelton. Özgün adı After the Prophet. Çevirmeni Enver Gürsel. Türü dini tarih. Sespa Yayıncılık. 3. baskı Kasım 2015. ISBN numarası 978-605-87203-6-7. Bu kitap 232 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 14 Kasım 2016. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Günümüz Orta Doğu'sunu anlamak isteyen herkesin çok şey öğreneceği bir kitap, büyüleyici bir anlatım, The Seattle Times. İslam'ın olağanüstü ve saygı duyulacak bir hikayesi. Okumuş olsaydı Machiavelli'yi bile titretecek bir güç, entrika, rekabet, cinayet, hileli yönlendirme, hırs ve inanç hikayesi. Ama her şeyden önce büyük bir insanlık hikayesi. Şii-Sünni bölünmesini anlatan diğer, çoğu zaman korku dolu anlatımları utandıracak, muhteşem bir roman tarzında yazılmış bir hikaye. The Ayatollah Begs to Differ yazarı Human Majid. Ben sadece Hazelton'ın bu müthiş ve gerekli kitabı akılsızca hiç bilmedikleri bir konuya, bir din kültürüne giren Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz ve diğerlerini aydınlatmak için daha önce yazmamış olduğuna üzülüyorum. Umarım şimdi bunu okur ve pişmanlık duyarlar. Bu arada bizler de Hazelton'ın güçlü karakterlerini, akıcı anlatımını ve Şii-Sünni bölünmesinin köklerini ve sonuçlarını heyecanla okuruz. Jonathan Raban, My Holy War and Surveillance'ın yazarı. George Bush Irak'ı istila etmeden önce Şiiler ve Sünniler diye bir şeyler olduğunu biliyor muydu? Emin değilim. Ama Leslie Hazelton'ın merak çekici kitabını okuduktan sonra hiç kimse bu mezheplerin bölünmesini ve ne anlama geldiğini bilmediğini söyleyemez. Alan Wolf, Boise Center for Religious and American Public Life ve The Future of Liberalism yazarı. Hazelton hikayeyi büyük bir empatiyle anlatarak Sünni-Şii bölünmesinin gerçek epik karakterini başarıyla ortaya koyuyor. Batılı okurlar genelde bu kitabı okuduktan sonra İslam'da ilk Şiizmin derinliğini ve gücünü ve Kerbela'da neler olduğunu yeni bir saygıyla anlayacak. Wilfred Madelung, Oxford Üniversitesi Arapça Laudian hocası ve The Succession of Muhammad yazarı. Leslie Hazelton. İngiltere doğumlu olan Leslie Hazelton eski bir Orta Doğu gazetecisidir ve çalışmaları New York Times, Esquire, Vanity Fair, The Nation ve diğer yayınlarda çıkmıştır. Yazarın Orta Doğu politikaları, din ve tarih konularında yazılmış birçok kitabı vardır ve Hazelton şimdi Seattle, Washington'da yaşamaktadır. www.afterTheProphet.com. Hazelton'ın din ve siyaset konularında sitesi. www.accidentaltheologist.com. Teşekkürler. Bu kitabın orijini yazar Jonathan Raban ile yapılan bir dizi konuşmaya dayanır ve bu kitaba olan sürekli ilgisi ve müsveddelere keskin zekası ve hafızasıyla yaptığı katkılar için ona çok teşekkür ediyorum. Baştan itibaren beni cesaretlendirdiği için İngiltere'de Oxford Üniversitesi Arapça profesörü Wilfred Madelung'a ve araştırmasını cömertçe paylaştığı için Norveç Tromsø Üniversitesi Barış Araştırmaları Merkezi'nden Ingvild Flaskerud'a çok minnettarım, teşekkür borçluyum. Kalpten destekleri için Random House'dan Stephen Rubin'e, Doubleday'da bu kitabı desteklediği ve mükemmel dikkatli editörlüğü için editörüm Chris Popola'ya ve her zaman olduğu gibi büyük dostum ve ajansım Gloria Loomis'e çok teşekkür ediyorum. Herkesten çok da hiç tanışmadan ve bundan sonra da göremeyeceğim bir adama borçluyum. 923 yılında Bağdat'ta ölmüş olan ünlü İslam tarihçisi Ebu Cafer Muhammed İbn Carir el-Tabari bu adam. Eğer onun yetkisiyle bilinçli olarak yazılmış çalışmaları olmasaydı bu kitap da yazılamazdı. Kullanım ve heceleme konusunda not. Okurların yabancı oldukları isimleri okumakta zorluk çekerek kafalarının karıştığı Rus roman etkisinden kaçınmalarını sağlamak için bu kitapta önemli kişilerin tam adlarını değil de ilk isimlerini kullandım. Böylece örneğin Hazreti Ali İbn Ebu Hazreti Ali yerine Hazreti Ali, Ayşe Binti Ebu Bekir yerine Ayşe, Ömer İbn el-Haddab yerine Ömer ve benzerlerini kullandım. Tam isimleri sadece kafa karışması riskinin olduğu yerlerde yazdım. Böylece ilk halife Ebu Bekir'in oğlu burada Muhammed Ebu Bekir olarak geçer ki tam adı Muhammed İbn Ebu Bekir'dir. Ön söz. Şok dalgası kulakları sağır edecek kadar büyüktü. Patlama sonrası ilk birkaç saniye içinde milyonlarca hacı oldukları yerde kaldılar. Herkes ne olduğunu biliyor ama aklını oynatacak gibi olduğundan olanları anlayamıyordu. Ama çok geçmeden kulakları açılmaya ve bağırmaya başladılar. İnsanlar panik halinde meydandan dışarıya, altın kubbeli camiye giden sokaklara doğru koştular. Dumandan, enkazdan, kandan ve kırılan camlardan, parçalanan vücutlardan, kopan kol ve bacaklardan kaçıyorlardı. Daha sonra devam eden patlamalardan uzağa, güvenli bir yere, küçük kapalı yerlere koştular. 30 dakika süreyle bombalı araçlar, intihar bombaları, el bombaları ve havan topları patladı. 9 patlama oldu. Sonra korkunç bir yanmış et kokusu, toz toprak kokusu ve ambulansların sirenleri duyulmaya başladı. 4 Mart 2004 günü öğle saatleriydi. Müslüman takviminde Muharrem ayının 10. günü yani Aşure günüydü. Kerbela şehri Şii hacılarla doluydu ve bunların çoğu 50 mil mesafede olan Bağdat'tan oraya yürüyerek gelmişlerdi. Hacılar başlarının üzerinde büyük bayraklar taşırken Hazreti Muhammed'in orada öldürülmüş olan torunu, şehitler prensi Hüseyin'in yasını tutmak için göğüslerini yumrukluyor, ilahiler söylüyorlardı. Ama bu arada bir de kutlama havası vardı orada. Bu binlerce insanın hacı olma yürüyüşü yıllardan beri yasaktı. Saddam rejiminin yıkılmasından sonra ilk kez açıkça ve gururla yas tutabiliyordu bu insanlar. Ve bunu yaparken yeni buldukları özgürlüklerini de yaşıyorlardı. Ama şimdi geçmişin korkunç havasını yeniden soluyor ve onlar da birer şehit oluyorlardı. O olaya Aşure katliamı dendi. İç savaşın ilk büyük işaretiydi bu ve şimdi herkes aynı soruyu soruyordu. Bu hale nasıl gelmişlerdi? Irak'ta Sünni aşırı grup El-Kaide saldırıyı büyük bir özenle hazırlamıştı. Saldırının yeri ve zamanı da yüzlerce ölü ve yaralı gibi şoke ediciydi. Aşure günü Şii takviminin en kutsal günüydü. Yom Kippur ya da Paskalya yurtusu benzeri bir gündü. Ve Kerbela adı da 680 yılında orada o günde neler olduğunu hatırlatırdı onlara. Kerbela iki Arapça sözcüğün bir araya gelmiş şekliydi. Karab tahribat ya da harap olma, bala ise dert, keder ya da felaket anlamına geliyordu. En yakın erkek akrabaları burada öldürüldüğü ve ailesinin kadınları da yakalanıp zincire vurulduğu zaman Hazreti Muhammed'in ölümü üzerinden 50 yıl bile geçmemişti. Katliam haberi duyulduğunda doğuda Hindistan sınırlarından batıda Cezayir'e kadar o zamanın tüm Müslüman dünyası şoke oldu. Ve o zaman sorulan soru 14 yüzyıl sonra tekrar sorulacaktı. Bu hale nasıl geldik? Sünni-Şii bölünmesinin temeli 17. yüzyılda Kerbela'da yaşanan olaydır. Çok eski bir İslam hikayesi olarak canlı ve ayrıntılı anlatılan bu olayı Orta Doğu'da bütün Sünniler bilir ve olay bütün Şiilerin kalplerine kazınmıştır. Bu olay hiç unutulmamış, gittikçe büyüyen bir sarmal haline gelmiş, geçmişi, şimdiki zamanı, inanç ve siyaseti, kişisel kimlikleri ve ulusal kurtuluşu da kapsayan bir yumak olmuştur. Şiiler her gün aşure günüdür ve her yer Kerbela'dır derler. Ve 4 Mart 2004 günü bu mesaj korkunç bir şekilde tekrarlandı. Kerbela hikayesi sonsuz bir hikayedir. Müslüman dünyasında ve özellikle de Şii İslam'ın beşiği olan Irak'ta en kanlı biçimde devam ediyor. Bu olay böyle oldu ve hala da sürüp gidiyor. Kısım 1. Hazreti Muhammed. Bölüm 1. Her şey ne zaman başladı diye sorulursa Hazreti Muhammed'in ölümüyle denir. Peygamber bile faniydi, sorun da buradaydı. Kendisi de dahil olmak üzere hiç kimse onun da öleceğini düşünmedi. Peygamber öleceğini biliyor muydu? Hiç kuşkusuz biliyor olmalıydı. Çevresindeki insanlar da biliyordu bunu tabii. Ama onlar için garip bir göz yumma durumuydu bu. Hazreti Muhammed 63 yaşındaydı ki onun zamanında uzun bir yaşam süreciydi bu. Bildiğimiz kadarıyla savaşta birkaç kez yaralanmış, 3 kez de suikast girişiminden kurtulmuştu. Belki de yakınında olanlar o kadar kötülükten kurtulduktan ve özellikle de Arabistan İslam bayrağı altında toplandıktan sonra onun hastalanıp ölebileceğine inanamıyorlardı. Bir zamanlar Hazreti Muhammed'e karşı olan ve tuzak kuran bazı kişiler artık büyük yardımcıları arasındaydı. Barış sağlanmış, toplum birleşmişti. Yeni bir çağın şafağı değildi bu. Sabah olmuş, güneş parlıyordu. Önlerinde umutlu bir gelecek vardı. Arabistan siyasi ve kültürel karanlığından çıkacak, dünya sahnesinde büyük bir rol oynayacaktı. Böyle bir başarının kıyısındayken onun lideri ölebilir miydi? Ama Hazreti Peygamber de her fani gibi ölecekti. Savaşlardan, suikast girişimlerinden kurtulmuştu. Ama ömrü o kadardı. Doğal nedenlerle ölüyordu. Önce ateşlenmeye, sonra hafifçe ağrı çekmeye başladı Hazreti Peygamber. Durumunda olağan dışı bir şey yok gibi görünüyordu ama ağrıları dinmedi. Ağrılar gidip geliyordu ama her seferinde daha kötüydü. Belirtiler ve süre, yani 10 gün menenjiti gösteriyordu. Belki de askeri seferlerinden birinde kapmıştı bunu ve günümüzde bile ölümcül olan bir hastalıktı bu. Bir süre sonra korkunç baş ve kas ağrıları yüzünden çok zayıfladı Hazreti Peygamber. Artık ayakta durmakta zorluk çekiyordu. Terlemeye başladı, bilinci gidip geliyordu. Kur'an'ın indirildiği vahiy durumu gibi nur saçan bir vecit hali değildi bu. Ama bütün gücü kesiliyordu. Eşleri ateşini ve baş ağrısını düşürmek için başına soğuk suda ıslatılmış bezler sarıyorlardı. Ama bu da ona kısa süreli geçici bir rahatlama sağlıyordu. Daha sonra baş ağrıları daha da arttı ve onu tamamen güçsüz bıraktı. İsteği üzerine Hazreti Peygamber'i en sevdiği eşi Ayşe'nin odasına götürdüler. Eşleri için cami avlusunun doğu duvarına bitişik olarak inşa edilmiş 9 kulübeden biriydi bu evde. İslam eşitlik inancına göre hepsi aynıydı. Birbirlerinden farkı yoktu kulübelerin ve bu da tek odalı bir kulübeydi. Kaba taş duvarların üstündeki çatı sazlarla kaplanmıştı. Kapı ve pencereler cami avlusuna açılıyordu. Kulübede çok az eşya vardı. Zemin kilimlerle kaplıydı. Arka tarafta yatak olarak kullanılan taş peyke sabahları kaldırılıyor, akşamları açılıyordu. Ama bu kulübede yatak açık duruyordu. Küçük kulübede hava sağlıklı bir insanın bile kolayca dayanamayacağı kadar sıcak, bunaltıcıydı. Çünkü Haziran ayıydı ve öğle saatlerinde kulübe çöl sıcağında fırın gibi oluyordu. Hazreti Peygamber nefes almakta zorluk çekiyor olmalıydı. Ayrıca baş ağrısı yetmiyormuş gibi gürültü ve ışığa karşı da çok hassas olmuştu. Pencereleri ve kapıyı kalın perdelerle örterek ışığı engellediler ama sessizliği sağlamak kolay değildi. Orta Doğu'da hasta odası şimdi olduğu gibi o zaman da bir ziyaret yeriydi. Akrabalar, dostlar, yardımcılar, destekçiler, yeni ve büyük dinin merkezine yakın olduğunu söyleyen herkes, gece gündüz demeden sürekli hastayı ziyarete gelip gidiyor, tavsiyelerde bulunuyor, sorular soruyorlardı. Hazreti Peygamber bilincini yitirmemek için büyük çaba harcıyordu. Caminin avlusunda insanlar toplanmış nöbet tutuyorlardı. Halk bu hastalığın geçmeyeceğine inanmak istemiyordu ama kafaları çok karışıktı. Çünkü bu hastalıktan ölen çok insan görmüşlerdi. İnanmak istemiyorlardı ama büyük olasılıkla neler olacağını da biliyorlardı. Bu nedenle kalabalıklar durmadan dua ediyor ve endişeli mırıldanmalar, sesler hiç kesilmiyordu. Duacılar Hazreti Peygamber'in izinden gidenler, dindarlar ve inançlılar, onun sağlık haberlerinin ilk duyulacağı yerden ayrılmak istemiyorlardı. Bu haber duyulur duyulmaz 8 mil uzunluğunda olan Medine Vadisi'nde köyden köye yayılacak ve sonra da güneyde Mekke'ye doğru gidecekti. Ama son birkaç günde hastalık kötüleşirken dua edenlerin mırıltıları bile kesildi, duyulmaz oldu. Bütün vaha inanılması çok güç olan gerçeği görüyordu. Herkesin başı önünde, herkes sessizdi. Herkesin aklında olan ama kimsenin açıkça sormaya cesaret edemediği bir soru vardı. Eğer imkansız olur da Hazreti Muhammed ölürse onun yerini kim alacaktı? Lider kim olacaktı? Hazreti Muhammed'in oğulları olsaydı sorun kolayca çözülebilirdi tabii. Bir tek oğlu bile olsaydı mesele kalmayacaktı. Liderin yerine en büyük oğlunun geçmesini öngören bir yasa yoktu elbette. Lider isterse küçük oğlunu ya da bir başka yakın akrabasını seçebilirdi. Ama aksi söylenmediği takdirde liderin yerini büyük oğlunun alması geleneklere göre en doğal olaydı. Fakat Hazreti Muhammed'in oğlu yoktu ve bir varis de göstermemişti. Arapçada aptar denen bir şekilde, yani vasiyetname bırakmadan, bir erkek varisi olmadan ölecekti Hazreti Peygamber. Eğer Hazreti Peygamber'in bir oğlu olsaydı belki de tüm İslam tarihi farklı olacaktı. O zaman bütün anlaşmazlıklar, iç savaş, halifelerin rekabetleri, Sünni-Şii bölünmesi, bütün bunlar önlenebilirdi. Hazreti Peygamber'in ilk eşi Hatice ona 2 erkek, 4 kız çocuk doğurdu. Fakat 2 oğlu da küçükken öldüler ve Hazreti Muhammed karısının ölümünden sonra 9 kez daha evlendi ama eşlerinden hiçbiri hamile kalmadı. Bu konu hakkında Medine ve Mekke'de de insanlar konuşuyorlardı. Hazreti Peygamber Hatice'den sonra 9 kez daha evlendi ama bunların çoğu siyasi nedenlerle yapıldı. O zaman adet olduğu üzere liderler arasında evlilik bağları yoluyla diplomatik ilişkiler sağlanıyordu. Hazreti Muhammed kabileler arasında akrabalık bağları kurup eski düşmanlıkları yok etmek ve İslam toplumunu güçlendirmek amacıyla eşlerini dikkatle seçerdi. 2 yıl önce Mekke sonunda İslami ve onun liderliğini kabul ettikten sonra babası Mekke'de ona karşı uzun süre güçlü bir muhalefet yapmış olan Ümmü Habibe ile evlenmişti. Fakat evlilik bağları çocuklarla perçinleniyordu. Karışık kan yeni bir kandı, eski bölünmelerden arınmış kandı. Bu nokta bir lider için evlilikte büyük önem taşırdı. Hazreti Peygamber'in Hatice'den sonraki eşlerinin çocukları vardı ama babaları Hazreti Peygamber değildi. En genç eşi Ayşe dışında diğer eşleri boşanmış ya da kocaları ölmüş dul kadınlardı ve çocukların babaları başka erkeklerdi. Bu durum tamamen doğaldı. Zengin erkekler aynı zamanda 4 kadınla evlenebiliyordu ve Hazreti Muhammed siyasi bağlar kurmak için daha da fazla kadınla evlenebilirdi. Ama kadınlar da istedikleri takdirde 2, 3 hatta 4 erkekle evlenebiliyordu. Fakat kadın erkek arasında bir fark vardı. Bir erkek aynı zamanda birkaç kadınla evlenebilirdi. Ama bir kadın ya boşandıktan, o devirde kadınlar da erkekler gibi kolayca boşanabiliyordu, ya da kocası çoğu zaman bir savaşta öldükten sonra evlenebiliyordu. Bu durumda Mekke ve Medine halkı arasında bu tür evlilikler nedeniyle geniş bir akrabalık bağı kurulmuştu. Üvey kız ve erkek kardeşler, yeğenler, kuzenler, İslam'ı kabul etmiş pek çok insan en azından 3 ya da 4 şekilde başkalarıyla akraba oluyordu. Bu sonuç modern batılı aile kavramına ters düşüyordu elbette. 7. yüzyılda Arabistan'da aile bağları o kadar genişti ki bir aile ağacı bağlarının çok ötesine taşıyordu. Bu akrabalık bağları adeta bir asmanın dalları gibi çeşitli yönlere uzanıyor, yeni İslam toplumunun üyelerini birbirlerine bağlıyor, kabileler farklı olsa bile yeni aile bağları, akrabalıklar ortaya çıkıyordu. Fakat kan bağları yine de büyük önem taşırdı. 1. ayrımın sonu. Sayfa 15.